Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Evet, bugün hocam hoş geldiniz. Önce bazen unutuyorum hoş geldiniz demeyi. Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetler versin.
Allah razı olsun.
Hocam bugün İslam'ın ana kaynakları üzerinde sohbet edelim diye düşünüyorum. Yani İslam'da ahkamın kaynakları hususu önemli bir başlık arz eder. Yani Kur'an-ı Kerim, işte Peygamberimizin hadis-i şerifleri, sünnet, icma, kıyas gibi ana başlıklar altında tahlil edilir. Bunlar üzerinde de zaman zaman tartışmalar oluyor. Bu ana kaynaklarımız üzerinde hem bu tartışmalara işaret edebiliriz, hem o tartışmaların ne anlama geldiği, güvenilirliği konusu üzerinde sohbet edelim diye düşünüyorum. Çünkü bazen akademik planda bu tartışmalar olsa bile bazen de halka iniyor, medyaya yansıyor ve insanlarımızın zihinleri karışabiliyor. O bir takım iddiaları tahlil edelim diye düşünüyorum. Önce isterseniz İslam'ın ana kaynakları dediğimizde evet neler anlaşılmalı, oradan başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. İslam Kur'an demektir.
Evet.
İslam'ın aslı, kaynağı, ışığı Kur'an-ı Kerim'dir. İslam Kur'an'dır demek kimsenin tartışamayacağı bir hakikat. Yani Kur'an değil, başka bir kaynaktandır İslam denemez herhalde. Evet. Tıpkı Yahudiliğin Tevrat demek olduğu gibi, Hristiyanlığın İncil'dir demek olduğu gibi. Bunu bir kenara koyalım isterseniz. İslam, Kur'an demektir.
Evet.
İkinci bir paragraf açalım. İslam, hakkı temsil ediyor. Hak demek. Bir de batıl var.
Evet.
Binaenaleyh, hak ve batıl, eğer iki cephe ise, iki cephe.
Evet.
Yani hak tarafı var. İslam, batıl tarafı var. Batıl, kimdir? Evvela şeytandır. Evet. Şeytan batılı, iblis batılı temsil ediyor.
Evet.
İblisin işte 20. asırda, 21. asırda filan filan orduları var. Filan filan güçleri var.
Evet.
Bunların isimlerini zikretmemize gerek yok.
Evet.
Üç, yani birinci ne dedik? İslam, Kur'an dinidir.
Evet.
İki, İslam'ın karşısında batıl diye bir güç var. Üç, üçüncü gerçek, kıyamet sabahına kadar hak ile batıl muhakkak mücadele edecek.
Evet.
Etmezsek dünyanın varlık nedeni biter. Bir dünyada İslam'ın var olmasına da gerek yok batıl yoksa eğer.
Evet.
İmtihan yoksa niye İslam olsun gibi. Şimdi bu üç gerçeği tekrar edelim. İslam Kur'an kitabıdır. Bir. İki,
İslam'ın kitabı Kur'an'dır.
Yani Kur'an İslam, ve İslam eşit kelimeler.
Eşittir, evet.
İki, İslam'ın karşısında batıl var, var olmak zorundadır. Gece var diyoruz. Niye? Gündüz olduğu için. Gündüz yoksa gece de olmuyor.
Dünya öyle bir imtihan
yeri. Öyle bir imtihan yeri. Üç, bu süreklidir ve kıyamete kadardır. Hiçbir evet. şekilde ara vermek mümkün değil.
Evet.
Mesela geceler 5-6 aylığına kalkacak dünyadan denebilir mi?
Denemez tabii ki.
Gündüz kalkacak denemez. Bu devam edecek. Süreklilik yani. Zorunlu. Bu zorunluluğun sonucu olarak biz bu üç formülden şunu çıkarıyoruz. Şeytan, iblis sürekli saldıracak. Hakka saldıracak. Hak nedir? İslam.
Evet.
İslam diye ortada gidip top tüfekle saldıracağı bir yer yok. İslam'ın adı var, yansıdığı yer, izleneceği yer Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Kur'an-ı Kerim olmayınca İslam olmayacak.
Evet.
Kur'an-ı Kerim yükselince İslam yükselecek. Alaka azalınca Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a alaka azalacak. Çünkü ne dedik? Kalbi İslam'ın, beyni, hatta silüeti, İslam'ın silüeti,
ana çerçeve
Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Bundan yola çıkarak diyoruz ki şeytanın temel saldırıları Kur'an-ı Kerim'edir.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönelim. Ne buyuruyorsun? En hayırlınız kim? Kur'an'ı öğrenen ve öğretenleriniz.
Evet.
E peki niye en hayırlınız filan cihatta şehit olanınızdır demiyor? O şehadette üstün ama Hamza mesela radıyallahu evet. anh, ümmetin en hayırlısı yine Kur'an ehli. Neden? Çünkü Kur'an var oldukça ümmet var olacak.
Evet.
Kur'an yüceldiği kadar ümmet yücelecek. İnsanlar ehli Kur'an, Kur'an'a uyumlu Müslüman oldukları sürece Allah'ın yeryüzünde İslam'ı gönderme maksadı gerçekleşmiş olacak. Buradan şu gerçeği bilmemiz lazım. Kıyamete kadar, bu üç formül belirttik evet. ya, kıyamete kadar İslam ile batılın savaşı devam edecekse, ki edecek, bu demektir ki kıyamete kadar Londra'da da, Mekke'de de, Medine'de de, Kudüs'te de, İstanbul'da da, Moskova'da da, Pekin'de de, dünyanın her yerinde saldırılan temel göze çarpar değer Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Burada bizim bunu tahmin etmemiz çok zor değil. Evet, Kur'an-ı Kerim gerçekten saldırı altında olacaktır diyoruz. Ama Müslümanlar olarak bir hakikati bilmemiz lazım. Birileri hilafeti kaldıracak, İslam devleti olmasın diyecek, Müslümanların devleti olmasın diye planlar yapacak. İlk saldırdıkları da Kur'an-ı Kerim olacak. Elbette böyle olmasa savaş böyle yapılır zaten.
Öyle yani, bir sözü var değil mi? Churchill'in mi? Yani evet, Müslümanların evet. elinden bu kitabı, almadıkça onlara hükmedemezsiniz diye.
Şimdi Churchill'in böyle düşünmesi, hilafeti kaldıranların böyle düşünmesi, harf inkılabıyla başlaması, bunlar basit şeyler değil.
Evet.
Yani bunlar böyle acaba denmesi de gerekmeyecek kadar açık seçik savaş evet. malzemesi bunlar. Dikkat etmemiz gereken bir şey, şeytanın fitne dediğimiz, diyeceğimiz iç saldırıları da Kur'an üzerinden olacaktır.
Evet.
Yani dışarıdan...
Ne tür iç saldırılar olabilir dışarıdan, diye düşünüyorsunuz.
Mesela Churchill ne yapıyor? Alın Kur'an'ı diyor.
Evet.
Şeytanın Churchill versiyonu o.
evet.
Veyahut da Kur'an alfabesi bulunan evi basın jandarmalarla, imha edin o evi diyor. Kur'an öğreten hocayı zindana atın diyor.
Evet.
O versiyonu.
Bir başka versiyon.
Başka versiyonu. Ama bu şekilde savaşın sürdürülüp hakkın bitirilemeyeceğini bilir şeytan.
Evet.
Yani bu şekilde dışarıdan saldırmakla hiçbir düşman bitmez. Bitmedi dünyada.
İçeriden nasıl?
İçeriden nasıl? Dışarıdan Kur'an'ı kaldırın atın. İçeridense acabalarla, tereddütlerle oluşturulmuş iç mikrop.
Evet.
Yani dışarıdan yumruk vuruyorsun düşman gördüğüne özsün diye, içeriden de mikroplarla çökertmeye çalışıyorsun. Mecalsiz bırakıyorsun.
Evet.
Şimdi şeytanın saldırıları dışarıdan Kur'an'ın bütününedir.
Evet.
İçeriden de Kur'an'ın muhtevasınadır.
Belki orada da dışarıdan bir nüfuzdan söz etmek mümkün olabilir hocam. Müsteşriklerin hani içeriye o şüphe vesaire mikroplarını salmak suretiyle.
Hocam bu teoriye evet. sizinle katılamayacağım. Şundan dolayı katılamayacağım. Nedenlerim var. Yani siz nasıl anladığımı anlatayım. Belki siz başka bir şey kastettiniz. Yani Kur'an'ınızdan şüphe edin diye dalgalar gönderiyorlar Müslümanların yani
şüphe için. Şüphe edin
gibi.
Diye değil de diyelim ki
sizin Kur'an'ınız böyle mi?
Şu ayet üzerinde şüphe üretiyor. Bu şüpheyi
evet.
Müslüman bir alimin kafasına sokuyor. Mesela oradan da halkın önüne getiriliyor. Bu tarz bir
tamam,
şey.
Doğru anlamışım yani.
Evet.
Ben böyle mi anladım diye merak ettim. Buna katılamayacağım şundan dolayı hocam. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim üzerinde bu tür dedikoduları ümmetinin yapacağını haber veriyor zaten.
Evet.
Bir iç hastalık olarak. Risk taşıdığını haber veriyor. Bir, ikincisi henüz oryantalistlerin, müsteşriklerin olmadığı zamanlarda Bağdat'ta bunlar konuşuldu. Kur'an-ı Kerim kendi inananlarının elinden darbeyi yedi. Ta Harun
yani
Reşit zamanında.
Aslında şeyde de var hocam, yani müşrikler de Kur'an ilk inerken değil mi?
Gürültü yapın.
Yani Kur'an'a yönelik bir takım şeyler ortaya atmak istemişler.
Ama
yani
müşriklerinki dış saldırı.
İşte dış saldırı da, dış saldırı mesela elinizden kitabı almak var. Bir de kitabın muhtevasına yönelik sorgulamalarda bulunmak var. O sorgulamaların bekliyorlar ki Müslümanın zihninde bir yara açsın, değil mi? Yani bu tabii içeride de doğabilir de dışarıdan da böyle bir
elbette bunu yok sayamayız.
Güve mikrop
ya da birbirine bunlar bayanda olmuşlardır.
Tabii, evet.
Yani dışarıdaki içeriden destek, ama içeride bunu İyi niyetle yapanların sayısı çok.
Doğrudur.
Mesela
yani
Ahmet,
asıl onun üstünde zaten yani duruyoruz.
Ahmet bin Hanbel'i rahmetullahi aleyh kırbaçlayanlar Kur'an üzerinden kırbaçladılar.
Evet.
Yani bugün gençlerin oturup Ahmet bin Hanbel'in niye kırbaçlandığını anlayamayacakları kadar uçuk bir konuydu.
Evet.
Yani Kur'an mahluk olsa ne olur, olmasa ne olur konuşmaya bile değmeyecek bir konu olduğu halde üzerinden binlerce can alındı bunun.
Evet.
Cihad edilir gibi Ahmet bin Hanbel ve adamlarıyla cihad edildi. Sanki evet, cihad edildi.
Savaşıldı, evet.
Ya savaş edildi ya. Sanki savaş kafirle uğraşıyor gibi uğraşıldı.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in bu yapısı, yani sadece dışarıdan düşmanlar tarafından değil, içeriden de kendi iman edenleri tarafından saldırıya uğraması ya da sonuçta saldırı olarak algılanacak.
Evet.
Biz tarihe dönüyoruz, mesela Ahmet bin Hanbel'e yapılanı saldırı olarak yorumluyoruz.
Evet.
Onlar saldırı yapmadılar şüphesiz.
Evet.
Yani Kur'an'ı korumak gibi bir akıllarınca bir şey yaptılar. Bu
ya, o ayrımı da bir yapmak lazım hocam. Nasıl bir, yani hem diyelim ki bir alim Kur'an'ın muhafazası için canını siper ediyor. Ona saldıranlar da güya Kur'an'ı korumak gibi bir şeyle hareket ediyorlar.
Ama
nasıl bir zihin karışıklığıdır bu?
Özellikle fitne diye bir kelime bu işte.
Öyle. Evet.
Fitne
evet,
bu.
Evet.
Yani fitne nedir? Sis var, kimse kimseyi görmüyor, kendine kurşun atıyorsun.
Evet.
Yani önünü göremediğin bir ortam fitne. Rabbimizden bu fitnelerden ümmetimizi korumasını, bizi muhafaza buyurmasını yalvarmaktan başka çare yok. Çünkü Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh emsali, sadece Ahmet bin Hanbel değil de ondan sonra da tabii veya ondan önce de belli
tabii,
sıkıntılar
tabii
oldu. Yani Allah korumadıktan sonra Müslümanın bu fitnelerden korunması çok zor. Çünkü biz imtihanı sadece zina etmemek, kumar oynamamak diye kısıtlayamayız. İmtihan her türlü imtihandır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden imtihan olmak en tabii imtihan zaten.
Evet, evet.
Yani bunu sadece Kur'an kursunda hafızlar ezber imtihanı olarak yaşamayacaklar.
Tabii.
Bizim gibi tabii Kur'an kursunda olmayanlar da Kur'an üzerinden imtihan. Onlar ezberi üzerinden imtihan oluyorlar.
Evet, evet.
Biz muhafazası üzerinden imtihan oluyoruz. Söze başlarken siz buyurdunuz ki
işte,
yani Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, icma, kıyas, mesela bunlar ümmetimizin kaynak bilgi ve fikir
evet
kaynakları, daha doğrusu ümmeti oluşturan temel dinamikler
evet
bunlar. Ben de söze başlarken bu ümmet Kur'an ümmetidir dedim.
Tabii
bütün
ki
bu kavgalar evet Kur'an'da başlıyor.
Evet.
Saldırılar Kur'an üzerine yoğunlaşıyor. Eğer biz döner de neticede bütün himmetimizi Kur'an-ı Kerim'e yüklemezsek saldırı oranında savunma yapmayacağız demektir.
Evet. Hocam aslında belki biraz, yani bu tartışmalı alanlara gelmeden önce, yani Kur'an nedir? Değil mi? Yani bizim işte İslam Kur'an'dır dediğimiz Kur'an nedir? Yani şöyle bir genel, yani ilk nüzulünden itibaren yani o Rabbin kelamı olarak bir çerçeve çizsek faydalı olacak
elbette
diye düşünüyorum yani.
Şimdi Kur'an, biz sıradan bir Müslüman olarak baktığımızda bir kitap geliyor aklımıza. İşte 500-600 sayfalık bir kitap. Bu kitabın içerisinde 114 sure var. Okuyan sevap evet. kazanıyor. Namaz emrediyor, oruç emrediyor diye görüyoruz
evet.
biz.
Evet.
Bu yanlış değil. Böyle tabii.
Doğru, evet.
Ama Kur'an Allah'ın vahyi demek.
Evet.
Yani bu başka bir bakış tarzı. Allah'ın vahyi demek. Vahiy ne
vahiy
demek?
Ne demek?
Vahiy Allah'ın insana sözü demek.
Evet. Evet.
İnsana sözü. Çok çağdaş olsun, böyle biz de modern bir şeyler biliyoruz. Evet. Yani anlaşılsın diyelim. Kur'an Allah'ın insana mesajı.
Mesajı evet.
Kul da o mesajı algıladığında, Kur'an Allah'ın mesajıysa, kul da buyur ya Rabbi deyip okuyorsa,
evet.
Kur'an o zaman Allah ile kul arasındaki iletişim demek.
Evet.
Bu bir numaralı iletişimi yapan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Onun kalbinden de bize aktı.
Evet.
Biz de Rabbimize iletişim yapıyoruz. Dedikim hadis-i şerifte Efendimiz ne buyuruyor? Bu Kur'an diyor, bir ip gibidir. Bir ucu Allah'ta, bir ucu sizde bir iptir. Evet. Bırakarsanız onu Allah ile olan bağınız kopar diyor.
Evet, evet, evet.
Yani bu vahiy mesajdırdan bu noktaya gelmek evet. istiyorum. Biz Rabbimizin kitabı
yani
dediğimizde...
insan bir hayat yaşıyor, o ipe tutunarak...
Tutunursan, tutunarak, yani elinde Kur'an var kadar sen Allah ile bağın var.
Evet.
Burada şu açılım yapmamız zorunlu oluyor... Yani ben insan olarak Allah ile sürekli bağ tutmak halinde miyim? Ya da yani
gerekiyor mu?
Müstakil değil miyim ben?
Evet.
Bir insan olarak ayrı değil miyim? Üstelik de ev kurduk, evlendim, yuvam oldu mesela.
Niye Kur'an'la bu kadar bağım olsun ki?
Gibi yani. Bir soru sorulacak olursa, evet, Müslüman olmak demek zaten tek başına olmamak demek.
Evet.
Müslümansam eğer ben tek başıma yaşamıyorum. Allah'ın emrindeyim. Allah'ın kuluyum ben.
Evet.
Kulluğumun ölçüsü, nasıllığı, niteliği de Kur'an'la bağlı.
Evet.
Binaenaleyh bizim Kur'an varlığımız Allah'a bağımızdır.
Evet.
Kur'an'la bağımız azaldıkça, zayıfladıkça ya da tamamen koptukça maazallah, Allah ile bir bağımız, kulluk bağımız kalmadı demektir. O zaman işte Ebu Cehil gibi, Firavun gibi, Nemrut gibi, Karun gibi kendi başına yaşama anlayışına mahkum olmuş oluruz. Binaenaleyh Kur'an deyince biz akşam evde veyahut da cuma günü camide okuduğumuz kitaptan çok Rabbimizle iletişimimiz olan kitabı anlıyor olmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim yazılı kitabı değil, İman ettiğimiz değeri yansıtıyor olması
evet,
lazım.
Evet, çok önemli. İman ettiğimiz değer.
Değerlerimiz bizim.
Evet.
Dolayısıyla bir Müslümana Allah işte kumar oynamayın diyor Kur'an'ında dendiğinde, filan kitapta şöyle yazıyor anlaması yanlış. Hı-hı. Rabbim bunu yasaklıyor anlaması lazım.
Evet.
Yani Kur'an Allah'ın konuşan şekli olmalı müminin gözünde, nazarında. Bu iman ettiğimiz kitap şeytanın saldırdığı kitaptır zaten. Yoksa evet. Mısır'da hafızların televizyonlarda okuduğu Kur'an değil, şeytanın saldırdığı Kur'an.
Evet, hayat kitabı olan.
Şeytanın saldırdığı şey Kur'an'ın müminin zihninde oluşturduğu değerlerdir.
Hocam burada bir şey daha açıklanması lazım zannediyorum. Şimdi siz Müslüman'ın kitabı, müminin kitabı diye bahsediyorsunuz. Yani aslında yani Allah'tan gelen bir ip olarak, yani her insanın, yani diyelim ki bizi dinleyen ve İslami aidiyeti olmayan bir insan, ya acaba benim Kur'an'la ilişkim nedir ki diye bir soru sorsa, yani soyut insanın Kur'an'la bir ilişkisi olması gerekmiyor mu? Yani illa İslam aidiyeti içine girdikten sonra tabii hayat kitabı olarak kabul etmesi lazım ama yani sonuçta yaratılmış bir varlık olarak insanın Allah ile bir bağı nasıl olacak? Bu Kur'an'dan bütünüyle soyutlanarak olur mu?
Şüphesiz. Şimdi bir defa hocam ümmeti Muhammed
evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hıra'da peygamberlik görevini aldığı dakikadan sonra yaratılan herkesin adıdır.
Evet.
Ümmeti Muhammed bugün New York'taki, Pekin'deki, Moskova'daki, Casablanca'daki, İstanbul'daki, bütün dünyada nerede bir insan varsa o ümmeti Muhammed'tendir.
Potansiyel.
Ama, potansiyel değil, ümmeti Muhammed'dir. Evet. Kıyamet günü Muhammed'in ümmetinden olarak dirilecek ama ikiye ayrılacak ümmeti. Daveti kabul edenler, etmeyenler. Bu etmeyenler dışarıda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 622 yılından sonra yaratılmış her insanın dini, her insanın kitabı, her insanın peygamberidir. Kabul etmeyen, bu ipe tutunmayan
evet.
Boşlukta kalmayı kendisi istemiştir.
Evet, çok güzel.
Boşlukta kalana söyleyecek bir şey yoktur.
Evet.
Yani filanca formu doldurun, buyurun haklarınızdan istifade edin dendiğinde form doldurmayanın diyecek bir şeyi yoktur.
Evet, evet.
Uzatmalar güzel. Da gösterilmiştir. Saat 5'ten sonra 6'ya kadar da doldurabilirsiniz denmiştir. Yine doldurmadıysa eğer, kendisi dışarıda kalanlar hariç bu formu dolduranlar, yani Allah'ın ipine tutunan herkes ümmeti Muhammed'in daveti kabul eden kesimidir.
Evet. Tutunmayan da tutunması gerekir.
O zaman bizim şimdi bunları konuşurken içeriden tutunanların ya etme elin gevşek bak kayıyor hep elinden dediğimiz gibi asıl görevimiz de bizim bunları bırakıp zaten biraz tutuyor bu hiç tutmayanlara gidip kardeşim şu ipe bir tutun da kurtul.
Tutun, evet.
Demek bu ümmetin görevi.
Varoluş gayem budur.
Bunun için varız yani. Evet. Fakat ne yazık ki bilhassa son 100 senedir aslında biraz ipe tutanlarla hep uğraşmak zorunda kalınılıyor.
Evet.
Öbür insanlığın 7'de 6'sı çok büyük bir rakam bu.
Evet.
Her 7 kişiden 6 tanesi bu ipi hiç tutmuyor.
Evet. Evet.
Ama biz bütün gayretlerimiz, himmetimiz aslında bu ipi tutuyor da yukarısından tutuyorsun, daha gevrek tutarsın aşağıdan asıl diye birbirimizle hep uğraşma bir tür zorunluluğunda kalıyoruz diyeyim yani keyfi yapılmıyor bu şüphesiz ama.
Ha, zorunluluk. Evet.
Tabii yani bakıyorsun ki kayıyor eli.
Evet.
Kardeşim eline un sür bir şey sür ya da işte
iyi tut.
Pudra mı sürüyor şey atletler falan böyle şey yaparken.
Ya da tutmuş da kafası karışmış mesela.
Tutmuş kaşınmaya çalışıyor kaşınma ipi salıyorsun gibi deniyor. Burada çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani aslında biz mesela bu radyoda ne yapıyoruz? Allah'a davet için İslam'a hizmet edelim diye yapıyoruz. Ama dikkat ediniz 10 programınızdan belki 9.5'u hep içeride ip tutunanlara yapılıyor. Mesela işte haftada 5 saat de bu bahsettiğiniz hiç bundan haberi olmayanlara ulaşamıyoruz hocam. Vakit yok.
Evet.
Kendi işini bitiremiyorsun ki.
Doğru.
Yani kadın kendi evindeki işi bitirip komşusuna yardıma gidemiyor hiçbir zaman.
Evet.
Hep evdeki işler işte temizlikti, bulaşıktı gibi kabul ediliyor.
İşte
bu bizim yaramız ama.
Doğru, doğru.
Hoca olarak benim eksiğim bu.
Estağfurullah işte yani bütün müminlerin.
Radyocu olarak sizin eksiğiniz. Basın elemanı olarak öbürünün eksiği.
Evet.
Mesela ben kendimden bir, madem bu paragrafı açtık misal vereyim. Şimdi ben hep camilere gidiyorum konuşmaya.
Evet.
Veyahut da bir konferans salonuna çağırıyor beni. Tek tük o konferans salonuna gelen giden oluyor. Yakın bir zamanda, bir sene kadar oluyor. Birisi dedi ki bizim dedi bir lokalimiz var dedi. Seni Karadenizlisin diye çok seviyorlar. Oraya gelir misin dedi.
Evet.
Ben de dedim ki tabii gelirim dedim. Ne demek dedim. Ne zaman uygun olursunuz? İşte dedi bir anket yapacağım. Ne zaman en çok geliyorsa insanlar o zaman. Ama dedi sen sigaraya da çok nefret ediyorsun. Dedi. Göz gözü görmüyor biz oradayken dedi. Dedim ki maskeyle gelirim merak etme dedi. Hocam öyle mutlu oldum ki. Yani bir lokale çağrılacağım. Hemşerilik bahanesiyle beni çağıracaklar.
Evet.
Çok mutlu oldum yani.
Evet,
çok mutlu oldum. Bu mutluluğumdan ama nasip olmadı.
Evet.
O gelirse sigarayı yasaklar bize demişler.
Hmm.
Sonra geldi arkadaş. Dedi ki ben ama bir gün çağıracağım seni. Dedim ki ya maskede espriydi dedim. Bir saat iki saat idare ederim. Sonra oradan hastaneye giderim merak etmeyin dedim.
Evet.
Geçen sene bir cezaevinden bir hoca arkadaş çağırdı. Hayatımda yani talebe oldum, imtihanlara girdim. İşte savcılıkta soruşturmalara girdim. o kadar heyecanlanıp bir pot kırar mıyım dediğimi hatırlamıyorum.
Kelimeleri seçtiğiniz değil mi?
Nasıl seçtim hocam, yani imtihanda o kadar titiz davranmışım, davrandığımı hatırlamıyorum. 250 kişi salonda oturdular. Hocam yani hiçbir dil bilmelerine gerek yok. Gözleri içimde ne varsa emiyor.
Emiyorlar.
Evet, evet. Meğer bir gün önceden benim bir iki konuşmamı slaytla izletmişler onlara. Hmm. Bu hoca gelecek size diye. İşte duygusal insan, garip tabii oradaki.
Tabii.
Farklı suçlardan içeri girmişler. Hayattan umutları yok. Ne zaman çıkacağı belli değil. 10 senedir
İç muhasebe yaşıyorlar birçoğu.
Ya hocam, geçerken parmaklarıyla, salondan geçerken parmaklarıyla, fazla da yanaştırmıyorlar. Hmm. Parmaklarıyla ceketime dokunmaya çalışıyorlar baktım.
Evet.
Mutlu oldum.
Evet, yani, evet, evet.
Şimdi mesela tekrar aradılar beni. Onlar seni bir daha görmek istiyorlar. Kesinlikle geleceğim dedim. Evet, hiç merak etme. Güzel. Niye? Çünkü hocam camideki zaten ipe tutunmuş birisi.
Evet. Doğru.
Ama hiç ip umudu kalmamış. Artık kendisini bataklıkta hissedenlere ulaşmak bizim uykularımızı kaçırmalı. Medya sorumlumuz vesairemiz, kimse artık. Bunu açmayacaktınız hocam, çok yani hassas bir konuya girdik.
Önemli bir şey hocam. Yani,
gerçekten büyük bir borç üzerimizde.
Bütün bir dünya var yani, hakikaten.
Yedide biriz biz hocam.
Kur'an'la alakası kurulmamış yani. Kim yapacak bunu, değil mi? Allah'ın kelamıyla. Yani yaratanla bir türlü mesaj ilişkisine, iletişime geçmemiş insanlar.
Ve hocam bizim Nimetullah Hoca Efendi diye birisi var, Japonya'da meşhurdur.
Evet, biliyorum.
Biz onunla Mekke'den beraberliğimiz var.
Evet.
1980'li yıllardan.
Evet.
O beni çok sever, beraber işçi kamplarına giderdik. Hmm. Çok sever. Şimdi de Türkiye'deymiş herhalde, haber gönderdi ziyarete geleceğim diye. Ben de olur dedim, memnun oldum üstelik. Ondan hatıralarını dinliyorum.
Onun da böyle çok, değil mi? Her onun, ortamda.
Ay, yok, onun çok mok yok. O hep böyle zaten, hep hocam. Böyle. Yani hayatı bu onun. Üstelik Nimetullah Hoca Efendi bir ilim adamı değil. Böyle 100 ayet bildiği de yok.
Evet.
Kelime-i tevhid bilir. Tertemiz bir yüz. Parlayan araba farı gibi ışık saçan iki tane göz.
Göz.
Ve samimiyet. Başka bir malzemesi yok.
Evet.
Deyim yerindeyse hani böyle tahkir için.
Aslında
demiyorum bunları.
Yetiyor belki de.
Bunları
bu,
tahkir için
evet,
kullanmadım
tabii,
yani.
Tabii ki.
Benim babamla yaşadı çünkü o.
Evet.
Ve de Allah dostu. Elinde yüzlerce insan kelime-i tevhid okumuş hocam.
Ya,
şaka bir şey. Ama
evet,
ben onu çok iyi biliyorum. O da diyor zaten. Ya diyor, benim bir şey bildiğim yok diyor. Ama onun cennete girmesini kendi cennetim kadar istiyorum diyor. O bundan
etkileniyor.
Bu yetiyor. Şimdi ondan bazı İktibaslar buluştuğumuz zamanlarda dinliyorum. Hocam meyhaneye giriyor, tren istasyonunda bir dakika beni dinler misin diyor. Müstehcen, burada telaffuz edemeyeceğimiz işlerin yapıldığı yerlere giriyor. Bir dakika beni dinleyin diyor. Bembeyaz sakallı bir dede.
O filmle, nereden geldi buraya bu?
Bir bakalım diyorlar.
Gökten mi geldi
tatlı
falan?
Tatlı tatlı. Hmm. İşte sırtlarını okşuyor. Etmeyin, şöyle yapmayın gençler. İşte şudur, ne diyorsa artık yani, bir defa dil bilmiyor.
Evet.
Yani giriyor bir dil bilmediği bir salonda, ashab-ı kiram da dil bilmiyordu.
Evet.
Gönül biliyorlardı.
Hı hı, gönül dili.
Hocam gözün akıttığı mesaj dilin söylediğinden
daha
güçlü.
Daha güçlü. Evet.
Yani dil çok güçlü ama göz daha güçlü.
Evet.
Şimdi Nimetullah Hoca Efendi'ye bakıyorum hocam. 100-500 dil elinde iman nimetiyle şereflenenler.
Maşallah.
Ben ona bir gün dedim ki yani Allah senden razı olsun. Bir miktar bizi kurtarıyorsun kıyamet günü vebalden.
Evet. Evet.
Yani sonra içimden geçti ki ya Rabbi, ona birkaç yüz sene daha ömür ver de. Yani hep kurtarsın bizi vebalden.
Evet.
Nimetullah Hoca Efendi bilindiği için ismini zikrettim. Onun gibi 5-10 kişi daha biliyorum. Yani Amerika'da, Avrupa'da böyle kendilerini bu işe adamışlar. Tren istasyonlarında yolculara konuşuyorlar. Hı, trenlerde hı, geziyor. Hı. Ama 3 kişilik, 5 kişilik değil, dünya 7 milyar. Büyük bir rakam.
Şöyle bir şey konuşalım mı hocam? Yani Nimetullah Efendi ile mesela Kur'an üzerine çok şey okumuş, çok şey bilen ama böyle kafasında hala tartışmaları halledememiş insan arasındaki fark ne? Yani belki de onu konuşmamız lazım yani.
Şimdi babam Ali Haydar Efendi'den bir söz nakletmişti. Bir programda bunu konuştuk herhalde. Meşhur İsmaila'da
evet.
Şeyh Efendi olarak bulunan Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh. babam ondan naklettiği sözlerinden birinde demiş ki, ilim de esbab-ı tuğyandandır.
Allah Allah.
İlim de esbab-ı tuğyandandır.
Belki biraz Türkçeleştirelim.
Tuğyan azma
Türkçe demek. De aslında evet.
Çok da Türkçe değil. Esbab, gerekçeler, sebepler, nedenler, evet, gerekçeler. Evet. Yani bilgi de azma nedenlerindendir.
Evet.
İblis bilgiden azdı.
Ya.
Matematik ya. Oyunu yaptı Allah-u Teala'ya karşı.
Allah Allah. Evet.
Yani hiçbir şey bilmeseydi, ateş, odun, kömür bir şey bilmeseydi iblis belki de bunları yapmayacaktı. Yani
evet.
Kömürün, ateşin, toprağın farkını bildiği için bu hale geldi iblis.
Evet.
Yani pek çok hoca efendi, Nimetullah Hoca Efendi'nin bizim 100 kat, 1000 kat belki ilmimize sahip. Fakat zihni rahat değil.
Evet.
Bildiği şeyler hep onu bir üst tartışmaya götürüyor. Bir üst tartışmaya götürüyor. Cüveyni ile ilgili bir sözler nakledilir. Usulü fıkıhta ve kelam ilminde ağır biri.
Evet.
Yani kelam ilminin ilk üç değilse ilk onunda belki öyle evet. bir zat. Rahmetullahi aleyh. Yani talebelerini çağırmış. Gençler demiş biz yanlış yaptık, bu kadar derin şeylere girmeye gerek yok ya, Allahu Ekber deyip iman edip ölmek lazımmış bunun.
Değil mi? Bu yani, kadar aslında iş sadece.
Aslında çok hizmeti var.
Evet.
İlme derin hizmetler açmış. Ama açtığı petrol kuyuları üstüne sıçramış, kirletmiş kendisini vehmediyor.
Yani evet. öyle endişe duyuyor.
İç muhasebesinde o da bir köylü gibi ölmek düşünüyor. Dertimiz Allah var, cennet var, başka bir şey yok.
Evet.
Düşünmeyi istiyor. Yani
evet. belki açtığı soruların yani başkalarının zihninde yaralar oluşmasına sebep olduğunu düşünüyor.
Onu da düşün. Hay kendini önce söylüyor
evet.
zaten.
Evet.
Yani çok parçalandık biz diyor kafamızda diyor.
Hmm.
Yani Cüveyni'nin bu yorumu basit bir yorum değil. Pek çok alimden aynı nakil vardır.
Evet, evet.
Yani
evet.
bir noktadan sonra bitiyor. Çünkü kupaları alıyorsun, yarışmalar, birincisin, bitiyor sonra. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın yani? Ne evet. kazanacaksın bundan sonra? Gibi oluyor.
Hı hı.
Bu sebeple alimlerin de işi zor, Allah yardımcılar olsun. Yani ilme daldıkça sağa sola zarar vermeden ve kendisini harcamadan çalışması lazım.
Harcamadan.
Yani nükleer çalışma yapan.
İçinde ukde kalmadan değil mi? Gitmek lazım.
Yani ben pek çok hoca efendiyi ziyaret et, yani dualarını almak için gidiyorum. Mesela işte gittim mi kitaplardan konuşuyoruz. Şu lazımı, bu lazımı. En az 10 derin alimden şunu duymuşumdur. Ya Nurattin, bir Nurul-İza yeter insan aslında ya. Nurul-İza yeter ya. Nurul-İza fıkıh ilminin alfabesi bir kitap. Bildiğiniz
evet,
alfabe
evet,
yani. Evet. Sadece namazın girişi, abdest, sular evet. böyle 50-60 sayfada özetle.
Birçok yerde de bir amentü şerhi yeter mesela.
O akidede de bir amentü şerhi yeter. Evet. Çünkü daldıkça sonu evet. gelmiyor.
Evet.
Derinleştikçe derinleşiyor. Bu sebeple elbette alimlerin de işi zor. Ama ben bunu iki açıdan
evet.
soruyorum. Birincisi, bahsettiğimiz gibi zihninde şimşekler çakıyor sürekli.
Evet.
Bir rahat nefes alamıyor. İki, benim asas endişe ettiğim ve alimlerle oturup istişare ederek bir çözüm ürettiniz mi dediğim şey. Şimdi benim tezgahımda bir kasa limon var.
Evet.
Tanesi 50 kuruştan satıyorum bunları.
Evet.
Benim akşam 100 tane insana limon sattım. 50 lira kazandım, eve gittim. Bu hesap basit değil mi?
Evet.
Öbür gün 300 kasa limonum oldu. Ben 50 tane limon satarsam kar etmiş olmam ki. Çürümeye terk ettim gerisini.
Evet.
Öbür gün 500 kasa limonum var. Ben en az bunun 300 kasasını pazarlamam lazım. Benim alıcılarım 300.
Hı hı.
İlk 50 tane limon benim için kar değil hiçbir zaman.
Evet.
Şimdi bir alim derinleşiyor. Depo ilim doluyor. Yani konuş yaz bitmeyecek şeyler oluyor. Hidayetine vesile olduğu insan sayısı o oranda artmıyor.
Artmıyor, evet.
Burada bir bereket sıkıntısı da olabilir. Çünkü Ebu Hanife 17 yaşında yola çıktı. 80 yaşında vefat ettiğinde bir seviyedeydi. Bugün 80 değil, 800 milyon insana hitap ediyor. Bereket, coşmuş bereketi böyle. Kendi de durduramayacak artık o bereketi yani. Ben Ebu Hanife değilim, vazgeçtim dese bile evet, hayal aleminde evet. onun kimse vazgeçtiğini de kabul etmeyecek. Bir bunu düşünüyoruz. Bir de Ebu Hanife ile boy ölçüşecek kadar kendisini güçlü görüyor. Ama 80 kişiye muhatap olmamış. Sadece 3-4 arkadaşıyla felsefe yapabiliyor. Alim için de bu ikinci bahsettiğim nokta esef verici bir şey hocam. Bir kayıp. Alimin de kaybı bu herhalde.
Evet.
Allah muhafaza buyursun. Yani biz alimleri sadece hapse atıldığında, zindana düştüğünde kaybetmiş sayılmıyoruz ki. Bu da alimin kendi içinde eriyip gitmesi demek. Yani bahsettiğiniz gibi alimlerin bu konuda eksik kalmaları, belki ilim olarak değil ama becerememe, insanlarla aralarında ciddi mesafeler oluyor. Mesela bunu da çok görüyoruz. Bir alim gerçekten Allah vermiş, umman yani. Henüz namazın farz olduğunu bilmeyenlere dört mezhebe göre farklı namaz nasıl kılır anlatıyor. Ona göre bu cüz'i basit bir mesele yani. 4 değil 40 mezhebe göre sayacak durumda hissediyor kendini ama karşısında geri 0 mezhep.
Almıyor. Bir şey alacak durumda.
Hayır. Namaz nedir bunu bilmiyor.
Evet.
Namazın farz olduğunu bilmiyor. Yani bir insanın evi yok, hiç yok. Sen ona kiremit satıyorsun çatıda kullanırsın diye. Adam sokakta yatıyor. Kiremiti ne yapacak?
Bu gibi. Konunun Kur'an'la bağlantısını...
Hocam Kur'an ilim zaten işte.
Evet, evet, evet.
Kur'an ilim. İnsanlara biz Kur'an-ı Kerim'in mesela tutup da Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la karşılaşması konusu Kehf suresinde geniş evet, geniş anlatılıyor. Ya Kur'an benim kitabımdır. Ölürken buna imanla öleceğim diye bir tefekkürü olmayan birine ilmi ledün neydi orada? Hızır Aleyhisselam ne verdi? Şifresi neydi bu ilmi ledünün diye 40 konferans versen alimallah bunun adına insan israfı, umut israfı ve gelecek israfı demekten başka bir çare bulamıyorum.
Evet, evet.
Bunu kim düşünmeli?
Çünkü bir
kim?
Şey veremezsin. Yani.
Hocam ilmi ledün diye bir siyaset öğrendim ben. Dirilirken evet. Lazım mı bana? Kimseye Allah diyecek mi kıyamet günü? Bil bakalım Hızır Aleyhisselam'daki ilmi ledün neydi? Bu sorulgu yani üniversitede çıkacak sorularda da yok.
Evet.
Yakın
evet.
Asırda böyle bir şey çıkmaz üniversite imtihanlarında. Ve kabir sorularından da biri değil, kıyamet sorularından da biri değil hocam. Musa Aleyhisselam neyi unutmuştu da Hızır Aleyhisselam'ın peşine koştu? Bunlar bir alimi meşgul edebilir şeyler. Bunun üzerinde 40 doktora tezi yapılsın. Zira Rabbimin kitabında her kelime için binlerce doktora tezi hazırlansa azdır.
Evet, evet.
Ama insanlar doktora tezi okuma seviyesinde değil ki. Hastanelik adamlar. İnsanlar doktora muhtaç, sen tezini ne yaptıracaksın doktorun?
Evet.
Bu sebeple yani biz Kur'an-ı Kerim'i bir numaralı işimiz Rabbimizin ipi ey insanlar tutunun beraber diye bir kampanya başlatmamız lazım.
Evet,
çok bir.
Güzel.
Bir numaralı bu. Önce bu Allah'ın kitabı, bu herhangi bir şekilde Arapların kitabı değil, herhangi bir şekilde Medine'ye mahsus bir kitap değil, aman yanlış anlamayın. Bu Allah'ın kitabıdır. Kıyamet gününe kadar bütün ümmeti Muhammed bununla cennete girecektir. Önce bu hakikati perçinlememiz lazım. Hatta hocam, biraz ileri gidip, ey insanlar, bu Muhammed Aleyhisselam'ın kitabı değil, Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap.
Evet.
Allah bunun sahibi.
Onun da yaşadığı bir kitap. Değil
yani
mi?
Rabbimin kitabı diye heyecanlanmalı bir mümin.
Evet.
Heyecanlanmalı. Çok zor mu anlaşılır bilmiyorum ama bir örnek vereceğim. Mesela Musaf yere düştüğünde.
Evet.
Bizim örfümüzde alınır öpülür yükseğe konur. Tazim bu. Böyle bir şey sünnette yok belki. Ama وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Allah'ın mukaddesatına hürmet eden hayırlı bir iş yapar. Ha.
İyi bir şey bu.
Ya, tabii.
Ha, iyi bir.
Niyet çok güzel bir defa.
Evet.
Fakat burada ben bir AB şıkkı yapıyorum. A, eyvah. Kur'an yere düştü. Müslümanlığıma zarar gelecek diye kaldıran birisi. Bu ayete dair iyi bir iş yap. İki, Rabbimin emaneti bu.
Evet.
Musaf, Kur'an düştü değil. Rabbimin konuştuğu kitap diyen... Rabbim, Kur'an'ım ve ben. Bu üçlüyü bir araya getirdiği zaman mümin daha artı, daha lüks bir iş yapmış oluyor hocam.
Ashab-ı kiramı ki buydu. Ben şunu mu diyeceksiniz diye. Yani Rabbimin mesela Kur'an'ın ahkamı yere düştüğünde.
Hocam oraya geleceğiz ama dur bir dakika, önce kendine bir iman edelim.
Rabbimin ahkamı yere düştüğünde bu hassasiyet gösterilmiyorsa gibi bir cümle kuracaksınız
hocam,
diye.
İçimizde yaralar var.
Evet.
Şimdi bu yaralardan biri, çocuklarımız 1935 yılında Kur'an okutulmuyorlardı. Yasaktı,
evet,
Kur'an.
Evet.
Buna çırpındı Müslümanlar. Mağaralarda Kur'an okuttular çocuklarına. Evet, bu o dediğimiz maddeydi.
Evet.
Ama aynı günlerde Allah'ın şeriatı, ahkamı, Kur'an'ın ayetleri de yok statüsüne getirilmişti. Ona hiç sıra gelmedi.
Evet.
Hiç sıra gelmedi. Doğru. Bugün ikisinden de mahrum olacaktık belki. Ama titizlik sayesinde Kur'an geri geldi okunması. Evet. Hala şeriatı, Kur'an'ın ahkamı konusunda hala ilk merhalelerdeyiz ama.
O bilinç, şuur diyoruz
işte
ya hocam.
Kaybederken evet, birini çok kötü kaybetmişiz.
Evet.
Şimdi
evet,
ben nasıl size B maddesi olarak onu sayayım?
Evet.
Yani çok çok feci bir şekilde zayi ettik. Ama umut var mıyız? Alimallah çok
amin
umut var. Neden?
Tabii ki.
Bilhassa gençlerin Allah'ın şeriatı demeleri öyle bir hoşuma gidiyor ki hocam. Yani çırpınıyorum ya. Geçen pazartesi Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde
sohbet ettiniz.
İmanı gür genç diye bir sohbet yapmıştım. Orada bir husus tespit ettim bu gençler konusunda da. Ashab-ı Kehf'i anlatırken Allah-u Teala başlarken o ayetler.
Evet, evet.
İşte onlar şu zamanın adamıydı filan başlamıyor. Ashab-ı Kehf diye başladığında innehum fityetun amenu bi rabbihim diye başlıyor.
Hmm,
Rabbine iman etmiş gençler de onlar diye başlıyor.
Evet.
Başlaması çok müthiş.
Çok güzel.
Dediğim ondan
yani
sonra
bütün
da,
zamanlarda o
davaları gençler giren başlatacak.
Evet,
hiç
evet,
buna kimse itiraz edemez hocam. Evet. Zaten ashab-ı kiramın da aşere-i mübeşşeresinin büyük bölümü gençlerden.
Gençlerdi,
7 tanesi gençlerden oluşuyordu.
Evet.
Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşında Resulullah'a önüne geçti. Buradayım ya Resulullah dedi.
Şimdi hakikaten hocam ya yani 17 yaşında bir gencin Resulullah Efendimiz'in yanında elinden tutması, yani İslam'ın büyük insanlarından olması müthiş bir şey ya.
Ya Ebu Bekir de ihtiyar bir adam değildi.
Evet. Bizim gözümüzde şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas dev gibi bir adam.
68 yaşında.
gibi.
Değil hocam 17 yaşında ya. Yani.
Muaz bin Cebel değil mi? Yani bunlar hakikaten.
Yani 25 yaşına gelmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Ya Resulallah ben burada nöbetteyim, sen rahat uyu dedi.
Allah Allah.
Ya delikanlı, evlilik,
evet,
gerdeği
evet,
var
evet,
bilmem nesi var. Yani innehum fityetun amenu bi rabbihim, çok heyecanlanıyorum.
Evet,
ben ihtiyarlık statüsüne girdim. Siz de kaybettiniz yani.
Yok, genç, hocam genciz Allah'ın izniyle.
Ama gençler bize dua ediyor hocam.
Evet. Gençler gönlümüz kocamıyor hocam. Allah
elhamdülillah. Yani gençleri herkes sevdiğiyle hocam.
Evet.
Herkes sevdiğiyle var. Ben gençlerin seviyorum, imanlarını seviyorum.
Evet.
Ama Ashab-ı Kehf 300 yıllık bir pil gibiydiler hocam. 300 yıl sönmedi o iman. Yani
evet.
Kıyamete kadar da Kur'an yaşattı
çok
bu sefer
güzel,
onları.
Çok güzel.
Biiznillahü teala gençlerin Rabbimiz demeleri hocam bizim gibi ihtiyarların demesinden daha evla. Yani
i̇nşallah,
fityetün,
inşallah öyle gençler çoğalır olur inşallah.
İnşallah onlara delalet ederek biz de o sınıftan Allah'ın izniyle oluruz. Burada hocam tekrar dönecek olursak konumuza, yani Kur'an-ı Kerim'i İnsanlara evvela bizim iman kitabımız. Kardeşim bu olmasa Allah bizi cennetine kabul etmeyecek değil. Bu ikinci merhale. Dünya huzurumuzda olmayacak.
Evet,
bu kitap insanlığın beklediği bir kitap. Sadece ümmeti Muhammed'in değil.
Evet.
Yani kıyamet günü korkarım biz. Bütün müminler olarak kastediyorum. Bu kitapla niye amel etmediğinizden önce bunu insanlığa niye ulaştırmadınız diye.
Evet.
Ve herhalde hocam biz tekkesinde, camide, medresesinde bizim gibi vakfında oturan insanlar kıyamet günü zor helalleşeceğiz ashab-ı kiramla. Neden? Herhangi bir sahabi mesela Bilal radıyallahu anh Ömer'e gitti dedi ki sen beni Medine'de nasıl hapsedersin ya? Şehit olmak benim hakkım değil mi dedi.
Allah Allah.
Bu ne enteresan bir şey.
Evet.
Ebu Bekir'e gitmiş olmaz demiş. Sen Resulullah'ın hatırasısın burada kalacaksın demiş.
Evet.
Ebu Bekir gidince Ömer'e gitmiş ben geliyorum. Git bakalım olmuş.
Evet.
Çok enteresan hocam. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik ashabı. Medine'de yaşıyorlar ne güzel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanı başlarında. Kabir şerifi orada onların selamını alıyor. Orada oturup sabahtan akşama kadar ya Resulullah buradayım ruhumu senin yanında teslim edeceğim deseler bize göre ne mübarek iş yapmış olurlardı.
Evet.
Ama öyle yapmadılar. Her biri Medine'den 3000-2000 kilometre mesafede öldü gittiler. Niye? Bu korkudan dolayı işte. Veda hutbesinde,
Allah bana sorar.
Veda hutbesinde Efendimiz ne buyurdu onlara? Bir kelime benden duyan başkasına duyursun. Belki o duyan sizden hayırlı olur.
Evet.
Şimdi onlar bu heyecanla gidip Şam'da şehit olacaklar. Yemen'de şehit olacaklar. İstanbul'a gelecekler 80 yaşında.
Ta Asya'ya gitmişler hocam. Çin'e gitmişler.
Sübhanallah. Birisi bana dedi ki Erzurum'da filan sahabi varmış dedi. Sakın bunu kimseye söyleme dedim. Sus, kimse duymasın bunu. Niye ya dedi, ki gizli kalsın bu dedim. Hiç olmasın ölene kadar duymayalım bunu dedim ya. Erzurum'a biz henüz gitmedik bir köye tebliğ yapmaya. Medine'den bir sahabi oraya gelmiş.
Gelmiş ya.
Biz ne yapacağız kıyamet günü ya? Uçakla gitmedim ben. Ya o zaman herhalde 6 ay kar vardı Erzurum'da.
Evet,
ne zaman
evet,
geldi de bu karda evet. Ne ya? İnanasım gelmiyor hocam ya. Dolayısıyla biz...
Ben ya, de şey diyorum, bizim Müslümanlığımızda onların bu gayretlerinin payı var,
ne
etkisi
hocam,
var yani.
Ne demek tabii hocam? Ki. Tabii ki.
Yani biz o niye, himmet, nasıl Müslüman olduk? Evet.
Yani biz bedavadan bir defa miras yediyiz biz. Yani evet. Babalarımız daha doğmadan neredeyse ezanımızı okudular. O yüzden zaten kıymet sıkıntısı çekiyoruz.
Evet.
Yani Hazreti Ömer'in bir sözünü sık sık tekrar ediyoruz. 100 kere söylenmeye değer bir söz olduğu için. Radıyallahu anh ne diyor? Men lem ya'rifil cahiliye la ya'rifil İslam.
Allah Allah.
Cahiliyeyi tanımayan İslam'ı da tanıyamaz diyor. Onlar zaten o acıyı çektikleri için.
Bir ateş hani, çukurunun kenarındaydınız.
Şimdi mesela ihtiyarlar niye daha az para harcıyorlar? Fakirlikten gelmiş adam. Kuruş bulamadığı zaman şimdi para harcar mı hiç?
Evet.
Gençler de hazır bulduğu için babalarından harçlığı vurup savurup harcıyorlar parayı.
Evet.
İslam'ı da bedava bulanların sorunu bu.
Evet.
Korkarım hocam netice olarak kıyamet günü böyle. Bu Kur'an...
Sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Kur'an'da
sadece programın sonuna yaklaşmıyoruz. Allah-u Teala'nın fırsatlarının tanıdığı sona da yaklaşıyoruz. Yarın bu tebliğ fırsatını da bulamayacağız belki hocam.
Evet.
Ya
evet.
Maalesef.
Buluruz inşallah.
İnşallah. Yani buluruz. Himmet edip Allah, gayret etmemiz
evet,
lazım. Yani sadece bizim derdimiz hocam çocuklarımıza elif cüz öğretip Kur'an öğretmek olmamalı.
Evet.
Çevremizden başlayarak Kafkasya'daki bir insanın da Allah'ın kelamıyla buluşması gerektiğini ve bu asırda yaşayan Müslümanlar olarak Rabbimizin bize bu görevi tevdi ettiğini de konuşmamız lazım. Bir de ben hoca efendilerin özellikle İslam'ı anlatırken Müslümanları yetkilendirmeleri de gerektiğini, yani bunu anlatmaları, ya Müslümanlar
ne demek?
Mesela şu, kardeşim namaza gelin diyen bir hoca efendi, bir kişi de getirin böylece onun namazından da sevap kazanın mesajını vermeli.
Evet.
Böyle
evet.
Direkt söylemesin.
Sorumluluk yüklemeli.
Şimdi insanlar ne yapıyorlar hocam? Din hocaların, Diyanet 150 bin personel çalıştırıyor. Niye? İnsanları dine çağırsın.
Evet.
Üstelik Diyanet'in yurt dışı görevlileri de var. Tamam. Selamun aleyküm.
İş profesyonel bitti. Bir din gibi.
Profesyonel bir ticarete dönüştürüldü bu
evet.
Sefer. Hayır. Herkes bu dinin mesulü ya. Hepimiz bir kişi kurtarmak zorundayız. 5 kişi kurtarmak zorundayız diye. Mesela kardeşim menhiyata bulaşmayalım. A, işi kötülüktür. Bulaşan birini de önleyelim ha. Yani herkes
evet.
Dininin görevlisi. Herkes sevaba muhtaç. Herkes kıyamet günü bir kişinin hidayetine vesile olmakla cennete üst makamlara girmeye razı olsun, gayret etsin diyelim. Müslümanlar olarak hepimiz dinimize dair bir mesuliyetimiz var. Hissiyatını taşımamız lazım. Şu anda çok kötü bir şekilde hocaların mesuliyetinde bu. Cenazeyi de onlar yıkıyor. Ondan sonra mevlütlere de onlar gidiyor. Şeyh efendilere de ruh terbiyemizi teslim ettik. Biz de para kazanıyoruz. Bu yanlış bir şey hocam. Hayır evet para da kazanacağız. Ama hem çayımızı içeceğiz iş yerinde, çay molasında, hem de şunu niye yaptık, yapmasaydık diyeceğiz. Alıp bir hoca efendiye götüreceğiz nasihat etmek için. Belki bizim söz gücümüz yetmeyecek belki. Namaza giden bir Müslüman hadi gidelim diye bir kişiyi yanına çağıracak. Yani eğer bu görevi ki geniş bir kitleye yayma himmeti göstermezsek korkarım gücümüz yetmeyecek hocam. toparlamaya.
Yani bir manada sahabenin peygamberimizin
yükünü azalttığı
gibi. Hocam evet, İslam'ın kaynaklarını konuştuk. Kur'an'dan yola çıktık. Kur'an üzerinde yoğunlaştık ama daha konuşacak birçok konu var. Sünneti, hadisi konuşacağız inşallah. İcmayı, kıyası konuşacağız inşallah.
Çok önemli hocam onları mı? Bilhassa icma nedir? Yani ashab-ı kiramın söz birliği demek icma.
Evet.
Bu nasıl Kur'an gibi bir belge oluyor?
Evet. Bunu yani kıyas nedir? İctihad nedir? Tabii. Onları konuşacağız.
İnşallah.
Böyle bir aktı gitti program hocam. Başından itibaren...
Olmuyor hocam, sizin saat yanlış.
Nasıl bir programı izliyor dinleyicilerimiz belki farkında bile olmadılar. İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar değerli dinleyiciler. Haftaya yeniden inşallah buluşuruz.
İnşallah.
Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.